Ayrım 3.
Eğer hükümdar ilahi ve ebedi kanuna ve akıl yolu ile bundan çıkarılan tabii kanuna aykırı kanunlar yapacak olursa, fertler bunlara boyun eğmeye mecbur değildirler. Görülüyor ki Thomas Aquinas, kişilere gerektiğinde zulme karşı direnme hakkını tanımaktadır. En iyi yönetim şekli olarak kabul ettiği monarşinin ılımlı olması ve bunun baskıya dönüşmesinin önlenmesi gerektiği, eserlerinde sık sık tekrarlanan bir tema teşkil eder. Akünyolu Thomas'ın siyaset doktrininde iktidarın kaynağı ve kullanılış biçimi konusunda da ilerici bir görüşe rastlarız. Biliyoruz ki Hristiyanlık başlangıçta dünya işlerine karışmaktan kaçınmıştır. Havari Saint Paul'ün "Bütün iktidarlar Tanrı'dan gelir. Omnis potestas adeo" şeklindeki ünlü sözü, iyi veya kötü, adil veya zalim, faydalı veya zararlı da olsa, istisnasız bütün iktidarların kaynağının ilahi olduğu, bu bakımdan iktidara kayıtsız şartsız itaat etmek gerektiği anlamını taşır. Saint Thomas, iktidarın prensip olarak Tanrı'dan geldiğini kabul etmekle beraber, onun kullanılış tarzının Tanrı tarafından belirtilmediğini ileri sürmüştür. Saint Thomas'ın bu konuda getirdiği yenilik, işte bu ince fakat önemli ayrıma dayanır. Gerçi özü bakımından iktidarın kaynağı ilahidir. Fakat bu iktidarın uygulamada kimin tarafından ve nasıl kullanılacağını Tanrı bildirmemiştir. İktidarın başlıca özelliği kanun yapma yetkisidir. Bu yetki de bütün topluluğa, yani halka veya onu temsil edenlere aittir. Şu halde iktidar esas itibariyle halka ait bulunmaktadır. Pratikte iktidarı kullanan kimse veya kimseler, onu Tanrı'dan doğrudan doğruya değil, fakat halk aracılığıyla almışlardır. Böylece Saint Thomas, Saint Paul'ün her türlü iktidarın Tanrı'dan geldiği yolundaki sözünü şu şekilde değiştirmiş oluyor. Bütün iktidarlar Tanrı'dan halk aracılığıyla gelir. Omnis potestas adeo per populum. Görülüyor ki Saint Thomas'ın doktrininde bugünkü modern demokrasinin bazı ilkelerinin tohumları vardır. Ancak bunlara bakarak ortaçağın bu seçkin filozofunu hemen bir hürriyet havarisi saymak hususunda acele etmemek gerekir. Zira kendisi biraz önce gördüğümüz ilerici fikirleri yanında, onların tamamen aksi yönündeki gerici fikirleri de aynı ustalıkla savunmuştur. Gerçekten Saint Thomas'ın hiçbir zaman insana insan olarak değer verdiği iddia edilemez. Bir defa kölelik müessesesini açıkça kabul etmektedir. Bu konuda büyük üstadı Aristo'nun fikirlerine tamamen sadık kalarak, insanların doğuştan birbirlerinden farklı olduklarını ve aralarında eşitsizlik bulunduğunu, bazılarının yönetmek, bazılarının ise sadece itaat etmek için yaratıldıklarını. Bu bakımdan köleliğin tabii bir müessese olduğunu ileri sürmüştür. Bundan başka kendisinden önce gelen ilahiyatçı Augustinus'un görüşünde paylaşarak köleliğin ilk günah mahsulü olduğu iddiasını da benimsemiştir. Ayrıca savaş sonucu doğan sürekli esirliği de doğru ve makul olarak tanımıştır. Böylece Saint Thomas'a göre kölelik her bakımdan meşru, aynı zamanda doğal ve yararlı bir müessesedir. Öte yandan Saint Thomas vicdan hürriyetini de kesin olarak reddeder. Kilisenin vicdanlar üzerindeki egemenliği mutlaktır. Bu konuda en küçük bir hoşgörüye yer verilemez. Ortaçağın en liberal düşünürlerinden biri sayılan bu ünlü filozofa göre, doğru yoldan sapanların, dine fesat katanların sadece aforoz edilmeleri yeterli değildir. Bu gibiler kilise tarafından aforoz edildikten sonra dünyevi iktidar tarafından ölüm cezasına çarptırılmalıdır. İşte Thomist felsefenin liberalizm ve demokrasi ölçüsünü bu fikirlerin ışığında tartmak ve değerlendirmek gerekir. Paul Janet'ın çok isabetli olarak belirttiği gibi Saint Thomas'ın demokrasisi başına teokrasi tacı giydirilmiş bir demokrasidir. Şu halde bu konuda abartmadan kaçınmak ve fazla iyimserliğe kapılmamak yerinde olur. Ortaçağın bir başka düşünürü daha vardır ki, nedense çoğu zaman kendisine gerektiği kadar önem verilmez. Marsilius Patavinus, Padovalı Marsilius. Oysa bu yazar çağına göre hoşgörülü, devrimci görüşler getirmek bakımından birçok noktalarda Thomas Aquinas'tan çok daha ileri gitmiştir. Gerçekten Marsilius, Defensor Pacis, Barışın Savunucusu adlı eserinde bu eserin yazıldığı tarihten, ancak yüzyıllarca sonra yayılacak ve gerçekleşecek olan bazı fikirlerin öncülüğünü yapmaktaydı. Siyasal iktidarın halktan geldiği, halkın bu iktidarı hiç kimseye devretmemiş olduğu, doğrudan doğruya veya temsilcileri vasıtasıyla kanunların yapılışına katılması gerektiği ve hür insanlardan kurulu bir topluluğun, devletin ancak bu suretle meydana gelebileceği Defensor Pacis'in ana fikirlerini teşkil eder. Padovalı Marsilius eserinde demokratik bir sistemin üç esaslı unsurunu açıkça belirtmiştir. A. Yasama yetkisi halktadır. B. Yürütme organını yasama organı tayin eder. C. Yasama organı yürütme organını her zaman kontrol edebilir ve görevini iyi yapmadığı zaman onu iktidardan uzaklaştırabilir. Gerçi bu fikirlerden bazılarına Saint Thomas'ta da rastlanır. Fakat Saint Thomas'ta bu görüşler teokratik bir karaktere bürünmüştür. Marsilius ise yalnız kilise ve devleti birbirinden ayırmak istemekle kalmamakta, aynı zamanda devletin mutlak iktidarını sınırlandırmak amacını da gütmektedir. Nihayet Padovalı Marsilius'un fikirlerinin belki en dikkat çekici yönü vicdan hürriyeti konusundadır. Defensor Pacis'in yazarı Saint Thomas'ın koyu bağnazlığının tamamen aksine olarak din adamlarının insanlara ancak doğru yolu gösterebileceklerini fakat hiç kimseyi zor kullanarak bu yola sevk edemeyeceklerini, esasen zorla iman aşılamanın mümkün olmadığını söylemek suretiyle açıkça vicdan hürriyetini savunmuştur. Bu görüş hiç şüphesiz zamanının değer yargılarının çok üstüne çıkan ve işine kolay rastlanmayan bir tolerans, hoşgörü örneği teşkil eder. Ancak toplu olarak bakıldığı zaman, ortaçağı yukarıda işaret ettiğimiz birkaç ışıklı noktaya rağmen, düşünce bakımından karanlık bir dönem olma niteliğinden kurtulamaz. Biraz önce ortaçağın Hristiyan felsefesinin etkisiyle insan haysiyetine değer verme yolunda eski çağa oranla hatırı sayılır bir ilerleme kaydettiğini ve insanı devlet karşısında bir hiç olmaktan kurtarmaya çabaladığını belirtmiştik. Fakat bundan ortaçağda gerçek bir hürriyet felsefesinin doğmuş olduğu anlamını çıkarmamak gerekir. Hele bazı yazarların yaptıkları gibi, bu çağda ferdi haklar doktrininin gelişmiş olduğundan söz etmek tamamen hatalıdır sanıyoruz. Biraz sonra da göreceğimiz gibi, kişi hakları doktrininden söz edebilmek için daha çok beklemek gerekecektir. Orta çağ düşüncesi fert-devlet ilişkilerinde eski çağa kıyasla fert lehine nispi bir yumuşama getirmiştir o kadar. Hristiyanlığın başlangıçtaki hoşgörülü davranışı ve devlet otoritesi karşısında vicdan hürriyetini savunuşu ise, ancak din ile devletin birleşmesine, yani Hristiyanlığın devlet tarafından resmi din olarak benimsenmesine kadar devam etmiştir. İlk zamanlarda kitlelere hitap eden ve hürriyet prensibine dayanan Hristiyanlık, sonraları çağrısını hükümdarlara yöneltmiş ve büyük nüfuzunu terazinin otorite kefesine koymuştur. Hristiyanlık ile devlet birbirinden ayrı oldukları sürece, fert siyasal iktidarın baskısı karşısında dini otoriteye sığınabilmek imkanına sahip bulunuyordu. Fakat bu iktidar birleştikten ve dini dogmalar aynı zamanda devletin de kanunu haline geldikten sonra artık fert için sığınılacak bir yer kalmamıştır. 2. Uygulama. Orta çağdaki uygulamaya ve fiili duruma gelince, feodal senyörler dışındaki insanlar için hiçbir hak ve hürriyetin söz konusu olmadığını görürüz. Eski çağın kölelik müessesesi serflik şekline bürünerek bu çağda da devam etmektedir. Kölenin kulluğu ile serfin kulluğu arasında büyük bir fark bulunduğu herhalde iddia edilemez. Dikkate değer bir noktada insanlığa ve Hristiyan ilkelerine aykırı bu müesseseye karşı kilisenin hiç sesini yükseltmeyişidir. Halbuki ilk Hristiyanlar köleliğe karşı açıkça cephe almışlardı. Kilise zaten İsa'nın bütün öğrettiklerini unutmuş gibidir. Ne taşıdığı yüksek değer ve haysiyet dolayısıyla insan kişiliğine saygı ve vicdan hürriyeti, ne kardeşlik ne eşitlik. Bütün bunlar bir kenara itilivermiştir. Benim ülkem bu yeryüzünde değildir diyen İsa'nın vekilleri, papalar dünyevi iktidar peşindedirler. Kilise devletin yanı başında kendi baskı mekanizmasını kurmuştur. O artık imanı bütün olmayanları tek hakikat olarak ilan ettiği dogmaları, gözü kapalı kabul etmeyenleri inandırıcı yöntemlerle Engizisyon doğru yola getirmektedir. Kısaca diyebiliriz ki orta çağda insanlar bir yandan hükümdarın veya derebeyinin öbür yandan da kilisenin baskısı altında her türlü hürriyetten yoksun olarak yaşamaya devam etmişlerdir. Pratikte kişinin durumu bakımından eski çağ ile aradaki başlıca fark şudur. Eski çağ insanının bir tek efendisi vardı, devlet. Ortaçağ insanlarının ise iki efendisi vardır, devlet ve kilise. Görülüyor ki insan haklarından, hürriyetten söz açabilmek için vakit henüz çok erkendir. 2. Mutlak monarşiler devrinde. Orta Çağ'da feodal senyörlerle krallar arasında başlayan ve uzun zaman devam eden mücadele, sonunda kralların zaferiyle sona ermiş ve böylece siyasal feodalite de ortadan kalkmıştır. Bunun arkasından Kara Avrupa'sında, özellikle Fransa'da, büyük monarşiler devri başlar. Bu dönem kralların tanrısal hakları ve mutlak egemenlik teorilerinin ortaya atıldığı dönemdir. Feodalite zamanında bölünmüş ve parçalanmış olan siyasal otorite, yeniden tek elde birleşmiş ve eski Yunan ve Roma'da olduğu gibi ülkenin tümünü ve topluluğun bütün fertlerini kavrayan merkeziyetçi bir iktidar tekrar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde hakim olan doktrin, kralların iktidarlarını doğrudan doğruya Tanrı'dan aldıklarını ve bu iktidarın yeryüzünde hiçbir sınır tanımadığını ileri sürer. Kral, kendisinden üstün veya kendisine eş hiçbir kudret tanımayan tam ve mutlak hükümranlığa, egemenliğe sahiptir. Egemenlik, Bodin'in tanımıyla devlet içinde en üstün iktidar olduğuna ve hiçbir şekilde bölünme ve paylaşma kabul etmediğine göre, bu mutlak iktidar karşısında onu kayıtlandıran ve sınırlandıran kişi haklarının söz konusu olamayacağı kendiliğinden ortaya çıkar. Ancak şunu da söylemek gerekir ki, mutlakiyetçi doktrinin başlıca iki büyük temsilcisi olan Bodin ve Bossuet, hükümdarın egemenliğine insanlar tarafından konabilecek dünyevi bir sınır kabul etmemekle beraber, bu egemenliği büsbütün başıboşta bırakmış değillerdir. Gerçi her ikisi de mutlakiyeti savunmuştur. Fakat ne biri ne de öteki tamamen keyfi bir yönetime, katı ve koyu bir despotizme taraftar olmamışlardır. Bunun içindir ki, dünyevi bakımdan sınırsız bıraktıkları hükümdarın egemenliğini, ilahi kanunla Tanrı'nın iradesiyle kayıtlamak istemişlerdir. Hükümdarlar Tanrı'nın iradesine karşı gelemezler. Eğer Tanrı'yı inkar etmek günahını işlemek istemiyorlarsa, ilahi kanunlara saygı göstermeli ve onlara boyun eğmelidirler. Hatta Bodin daha da ileri giderek, hükümdarı sadece ilahi hukukla değil, fakat kaynağı gene ilahi olan bir tabii hukukla da çevrelemek istemiştir. Buna göre örneğin, hükümdar özel mülkiyete ve kişilerin kendi aralarında yapmış oldukları sözleşmelere saygı göstermek zorundadır. Mutlak monarşiler devrinde hükümdarın iktidarını az çok sınırlandırmak hedefini güden bu çabalar, bunların müeyyidesi her ne kadar gökyüzünde de olsa oldukça dikkate değer. Yalnız burada şu noktayı iyice belirtmek gerekir. Hükümdarın mutlak iktidarına konmak istenen bu kayıtlar, fertler lehine, onların kişiliklerine bağlı hiçbir hak yaratmıyordu. İlahi kanunlara, Tanrı'nın emirlerine itaat etmek, siyasal iktidarın sahibi hükümdarlar için dini bir vecibe idi. Fakat bunun karşılığında fertlere, gerektiğinde hükümdarlara karşı ileri sürebilecekleri bir takım haklar ve hürriyetler tanınmış değildi. Olsa olsa fertler ilahi iradeye aykırı olarak verilmiş emirlere boyun eğmekten kaçınabilirlerdi. 4. 17. ve 18. yüzyıllarda tabii hukuk cereyanı ve insan hakları doktrininin doğuşu. 1. Doktrinin ana çizgileri. İnsanın sırf insan olmak sıfatıyla doğuştan bazı haklara ve hürriyetlere sahip olduğu ve devlet tarafından bunlara hiçbir zaman dokunulamayacağı yolundaki temel fikrin bir sistem halinde ortaya çıkışı çok uzaklarda aranmamalıdır. Gerçekten bir insan hakları doktrininin doğuşunu görebilmemiz için daha yakın zamanlara, hiç değilse 18. yüzyıla kadar gelmemiz gerekir. Gerçi o zamana kadar insanın saygınlığını ve değerini belirten, onun hor görülmemesi, ona zulüm yapılmaması gerektiğini ileri süren bazı görüşler ortaya atılmamış değildir. Fakat bunlar hiçbir zaman 17. yüzyılda olduğu kadar açık seçik, derli toplu ve sistemli bir siyasal doktrin niteliğini almamıştır. Bunun içindir ki 17. yüzyıla gelinceye kadar insan hakları doktrini diye bir şeyden söz edilebilmesinin mümkün olduğunu sanmıyoruz. Nasıl ki daha önceleri siyasal iktidara bir sınır çizmek için tabii hukuka başvurulmuşsa, sonunda kişi hakları ve hürriyetleri teorisi de gene bir tabii hukuk fikrinden doğmuştur. Yalnız bu Orta Çağ'ın ve mutlakiyet devrinin dinsel kaynaklı tabii hukuku değil, fakat artık dinsel kalıptan sıyrılmış, laikleşmiş, esmeğinin deyişiyle, gökyüzünden yeryüzüne indirilmiş bir tabi hukuktur. İşte bu laik tabi hukuktan kaynak alan kişi hakları doktrini iki temel varsayım, hipotez üzerine kurulmuştur. Bunlardan birincisi tabiat hali, ikincisi de toplum sözleşmesi hipotezleridir. Bu teorinin ana fikir örgüsünü birkaç cümleyle şöylece özetleyebiliriz. İnsanlar toplum hayatına geçmeden önce tabiat halinde yaşıyorlardı. Tabiat halinde tam ve mutlak bir hürriyete sahiptiler. Sonradan aralarında bir sözleşme akdederek siyasal topluluğu meydana getirdiler. Ve bunu yaparken de bu topluluğun kurulabilmesi ve yaşayabilmesi için gerekli olan ölçüde ilk hürriyetlerinin bir kısmından feragat ettiler. Ancak bu nokta çok önemlidir. Tabiat halinde sahip oldukları hak ve hürriyetlerinin en esaslı olanlarını topluluğa devretmediler. Bunları siyasal topluluğun yani devletin kuruluşundan sonra da muhafaza ettiler. Bundan çıkan sonuç şudur. İnsanlar devletten önce ve onun hukukundan üstün bir takım tabi haklara sahiptiler. Şu halde devlet kendisi tarafından bağışlanmamış olan, kendinden önce var olan bu tabi haklara bağlıdır ve onlara saygı göstermek zorundadır. Dayandığı varsayımlar doğru olarak kabul edildiği takdirde, gayet ustalıkla inşa edildiğine şüphe olmayan bu teori, 17. ve 18. yüzyıllarda başta ünlü İngiliz filozofu Locke olmak üzere, Pufendorp, Wolff, Blackstone, Burley Magui, Vattel gibi yazarlar tarafından işlenmiş ve geliştirilmiştir. İnsanlık tarihinde yeni bir çığır açan ve ilerideki büyük devrimlerin tohumlarını eken bu düşünce akımının başlıca temsilcisi Locke'dur. Kişi hakları doktrininin ana fikirlerini daha yakından incelemek için Locke'un görüşleri üzerinde biraz durmak yerinde olur. 2. Hürriyetçi filozof Locke. John Locke, siyasal felsefesini 1690 yılında yayınlanan Medeni Hükümet Üzerine İki Deneme adlı ünlü eserinde açıklamıştır. Kendisinden önce ve sonra gelen diğer sosyal sözleşme nazariyecileri gibi Locke da hareket noktası olarak tabiat halini alır. Tabiat hali Locke'a göre kendisinden önce mutlakiyetçi millettaşı Hobbes'un iddia ettiği gibi insanlar arasında devamlı bir mücadelenin hüküm sürdüğü bir vahşet ve anarşi hali değildir. Bu devrede insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, onların sadece ihtiraslarının güdüsüyle hareket etmelerini önleyen bir takım tabi kanunlar vardır. Medeni toplulukların bütün kanunlarından önce gelen ve onların hepsinden üstün olan bu tabi kanunları insanlar akıl ve muhakeme yoluyla kavrarlar. Gene bu devrede insanlar bir takım tabi haklara sahiptirler. Bunların en başında hayat ve hürriyet hakları gelir. Ayrıca mülkiyet de temel haklar arasındadır. İnsanlar bu tabi haklarını korumak, bunlara karşı başkaları tarafından yapılacak tecavüzleri def etmek ve tecavüzde bulunan kimseleri cezalandırmak hakkına da sahiptirler. Ancak bütün insanların hür ve eşit olarak yaşadıkları bu tabiat halinde eksikliği duyulan çok önemli bir şey vardır. O da ortak ve düzenli bir otoritenin mevcut olmayışıdır. Bu dönemde herkes tabii kanunları kendi görüş ve anlayışına göre yorumlamakta ve gene kendi bildiği gibi uygulamaktadır. Bu da hiç şüphesiz bir takım kararsızlıklara ve karışıklıklara yol açmaktadır. İşte insanları aralarında birleşme akdederek tabiat halinden çıkıp siyasal topluluk haline geçmeye zorlayan başlıca sebep budur. Toplum sözleşmesi ile fertler aralarında çıkacak olan anlaşmazlıkları çözecek, tabi kanunları düzenli ve etkili bir şekilde uygulayacak üstün bir otorite kurmuşlardır. Bu üstün otoriteyi yani devleti kurarken de ona tabiat halinde tek tek sahip oldukları cezalandırma hakkını ve sadece bu hakkı devretmişlerdir. Diğer bütün hak ve hürriyetlerini siyasal topluluğun kuruluşundan sonra muhafaza etmektedirler. Esasen insanların devleti meydana getirmelerinden ve ona üstün bir kudret tanımalarından güttükleri amaç, hak ve hürriyetlerinin daha iyi korunmasını sağlamaktır. Şu halde toplum sözleşmesi ile devlete, fertlerin vazgeçilmez ve devredilmez hak ve hürriyetlerini korumak yükümlülüğü yüklenmiş oluyor. Eğer devlet kendisine tanınmış olan üstün iktidarı bu amaca aykırı bir şekilde kullanırsa ne olur? Yok, bu sorunun cevabını gayet açık ve kesin olarak veriyor. Devlet toplum sözleşmesine uymamış, onu bozmuş olur. Bu takdirde de sözleşme ortadan kalkar. Halk artık devlete itaat etmekle yükümlü olmaz ve tabiat halinde sahip olduğu bütün hak ve hürriyetleri geri alır. Görülüyor ki Locke, siyasal topluluğu meydana getiren sosyal sözleşmeyi, her iki taraf içinde uyulması zorunlu hükümler taşıyan, her iki tarafa da karşılıklı yükümlülükler yükleyen ve bunların yerine getirilmemesi halinde fesih mümkün olan gerçek bir sözleşme olarak kabul etmektedir. Bir yanda halkın devlet kudreti amacına uygun olarak kullanıldığı sürece ona itaat etme zorunluluğu vardır. Buna karşılık öte yanda da devletin kendisine tanınmış olan iktidarı amacına uygun olarak, yani fertlerin hak ve hürriyetlerinin korunmasını sağlayacak şekilde kullanmak yükümlülüğü bulunmaktadır. Devlet bu yükümlülüğünü yerine getirmezse halkta itaat zorunluluğu ile bağlı kalmaz. Bundan başka Locke, siyasal iktidarın kaynağını topluluğu meydana getiren fertlerin rızalarına dayandırmakla, halkın iradesinin en üstün irade olduğunu, yani egemenliğin halkta bulunduğu sonucuna varmaktadır. Halk aslında kendisine ait olan egemenliğin kullanılmasını şartlara bağlı bir akitle devlete ve onu idare edenlere bırakır. Liberal filozof Locke'un 17. yüzyıl sonlarında ortaya atmış olduğu bu fikirlerin, onu izleyen yüzyılda geniş yankıları olacaktır. 18. yüzyılın gerek Amerikan gerek Fransız insan hakları bildirileri üzerinde hiçbir düşünürün etkisi, Locke'un etkisi kadar büyük olmamıştır diyebiliriz. Bu bildirilerde İngiliz filozofu tarafından açıklanmış ve işlenmiş olan temel ilkelerin izleri açık seçik görülür. İnsan hakları bildirilerinin ilham kaynakları arasında Locke'dan sonra en çok payı olan yazarlardan birisi de Blackstone'dur. 17. yüzyılın bu ünlü İngiliz hukukçusu, Locke'un siyasal fikirlerini hukuki formüller haline sokmuş, bunları hukuk prensipleri olarak ifadelendirmiştir. Blackstone'un eserlerinin bunların içinde ilk defa olarak kişi haklarının bir listesine de rastlanır. Özellikle Virginia İnsan Hakları Bildirisi'nin yazılışında geniş ölçüde rehberlik ettiği söylenebilir. 3. İnsan Hakları Doktrini ve Rousseau. Tabii hukuka dayanan insan hakları doktrininin gelişmesinde toplum sözleşmesi teorisinin başlıca temsilcisi sayılan Jean-Jacques Rousseau acaba ne gibi bir rol oynamıştır? Hayli tartışmalı olan bu konu üzerinde biraz durmak ve gerçeklerin payını araştırmak gerekir. Bazı yazarlara göre Rousseau, insan hakları doktrininin gelişmesine en büyük katkıda bulunan düşünürdür. O, Toplum Sözleşmesi adlı eserinde ortaya koymuş olduğu görüşlerle